Merhaba değerli yapay zekayı anında fark edenler ve markanın niyetini sorgulayanlar. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 102. bölümüne hoş geldiniz. Ankara Garı'ndan yola çıktık, trenimiz Sincan'ı geçti. Şimdi İstanbul'a doğru daha da yakınız, emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün dijital pazarlamanın son dönemde tartışmalı konulardan birine odaklanacağız. Yapay zeka ile üretilmiş reklamlar. Aslında sadece dijital pazarlamada değil, özellikle son dönemde sosyal medya üzerindekiler haricinde televizyonlarda falan da artık bu içerikleri görmeye başladık. Yani diyebileceğimiz çok şey var belki ama bir yandan da anlayabiliyorum tabii markaları ama yani biz yine de bu yazıyla birazcık bu konuyu biraz deşeceğiz. Konumuz aslında hani şu sosyal medyada karşınıza çıkan biraz cilalı ama bir o kadar da maalesef ruhsuz görünen görseller, videolar vesaire. Özellikle son dönemde anma günlerinde ya da kutlama günlerinde bol bol görüyoruz bu içerikleri. Bu reklamlar, bu içerikler bize sadece bir ürün mü satmaya çalışıyor? Bir markaya dair aslında bir algıyı mı satmaya çalışıyor? Yoksa markanın ahlakı konusunda da bir şeyler mi fısıldıyor diye sorgulamış yazar. Ben bu konuda biraz ortada kalanlardanım. O yüzden biraz tarafsız takılmaya çalışacağım bu yazıda. Ama Jeff Hayward'ın kaleme aldığı What I Think When You Use AI Ads, yani yapay zeka reklamları kullandığınızda ne düşünüyorum başlıklı yazı, bu konuya dürüst ve eleştirel bir bakış açısı getiriyor bence. Yazının linkini yine bölüm açıklamasında bulabilirsiniz ve hazırsanız biraz sorgulayıcı, biraz irdeleyici, yapay zekanın pazarlama etiği üzerindeki etkilerini kafa yoraraktan değerlendirmeye doğru yola çıkalım. Jeff Hayward, yapay zeka ile üretilen reklamların uzun vadede akıllıca bir iş hamlesi olmadığını savunuyor. Yazar bu tür reklamları fark ettiğinde anında o markaya güvensizlik duyduğunu belirtiyor. Bu yaklaşımın markanın hikayesini ve ürünün kalitesini ucuzlattığını, tüketicilerin zekasına da biraz hakaret ettiğini ve hatta yasal riskler taşıdığını vurguluyor. Hayward, yapay zeka reklamlarının kısa vadeli maliyet avantajına rağmen asıl değerin gerçek sanatçıları işe almakta ve markanın dürüstlüğünde yattığını ifade ediyor. Ya biraz ağır belki konuşuyor, belki bazı noktalarda haksız da diyebileceğimiz durumlar olabilir. Ama ben büyük ölçüde aslında temel olarak baktığımızda bu konuya biraz katılıyorum. Yani markaların yapay zekayı bu kadar göze sokarak ve daha doğrusu bir şeylerin yerine kullanıyor olması kısmı bana birazcık sorgulanması gereken bir nokta gibi geliyor. Yani evet, şu an mevcut düzende nitelikli işler, nitelikli çalışmalar, nitelikli yolculuklar evet devam etsin. Bunun yanında yapay zeka ile de farklı bir şeyler kullanırsın ama yapay zeka aslında bir sanatçının yerini almak için değil de aslında mümkün kılınamayan, zihninde olan ama hayata geçirmenin teknik olarak neredeyse imkansıza gittiği ya da inanılmaz derecede büyük bütçeler ya da inanılmaz derecede büyük ekiplerin çok basit bir iş için bir araya gelmesini gerektiriyor. Denen konularda yani o fütürist mevzularda kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama standart yani hani böyle bir tane standart günlük paylaşılacak düz postun bile yani içeriğin bile artık full yapay zeka ile yapılır hale gelmesi bana biraz can sıkıcı geliyor. Özensiz geliyor ya da öyle diyeyim. Neyse yani bu yazı bu anlamda baktığımızda beni de marka mutfağında falan öğrencilere bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir şeyi netleştiriyor. Pazarlama sadece bir maliyet kalemi değil. Pazarlama markanızın hikayesi, karakteri. Eğer bir marka o hikayeyi en kolay ve en ucuz yoldan bir makineye yaptırmaya kalkarsa bu markanın tüketicisine ne kadar değer verdiğini de belki gösteren bir işarettir. Tıpkı 73. bölümde Jan Kavel'in bahsettiği gibi yapay samimiyet krizi doğurabilir. Yani bu noktada baktığımızda yapay dürüstlük krizinden bahsedebiliriz. Yazar yazıda marka hikayesini ucuzlatmak diye devam etmiş. Hayward, gerçekten satın alınmaya değer bir ürün üreten bir markanın Yapay zeka reklamlarıyla kestirme yoldan gitmesinin o ürünü değersizleştirdiğini belirtiyor. Yazar, eğer bir yapay zeka reklamı tespit edersem, sattığınız her şeye anında hayır diyecek insanlar var diyerek tepkisini dile getirmiş. Yeterli bir yaratıcı ekip olmadan yapılan bu tür reklamların kalitesiz çıktılar verdiğini ve hatta sahte reklam, işte örneğin sevimli ama hareket etmeyen pendi, peluş ayıcık gibi demiş. Bunlar nedeniyle markanın itibarını zedeleyebileceğini ve dava riskini artırabileceğini vurguluyor. Bu durum özellikle düşük fiyatlı, işte dropshipped ürünlerde yaygındır ve satıcılar tüketicinin geri iade zahmetine girmeyeceğini hesaplar. Doğal olarak siz markanızı o seviyelere ya da o düzeylere indirirseniz bu bir sıkıntı diyor. Baktığımızda bir markanın en büyük yatırımı ürünüdür. Ama o ürünü, hatta aslında markanın ürünü de değil, markanın kendisidir yatırımı. En büyük yatırımı kendinedir, algısınadır. Ama o ürününü pazarlarken, markasını sunarken, o ürünü üreten emeği hiçe sayıp bir makineye teslim etmek, yani bu müşteriye sana değer veriyorum ama hikayemi senin zekana uygun görmüyorum demek gibi bile olabilir. Dediğim gibi biraz ağır. Bu yazıdan aslında çıkan yorumlar olarak bunu belirtiyorum. Yani biraz daha belki yumuşak konuşabiliriz ama temelde eğer siz buna yeterince önem vermezseniz, özen göstermezseniz ya da siz ürününüzü yeterince samimiyetle, yeterince karşınızdaki insanlara ilişki kuracak şekilde sunmazsanız, karşınızdaki insanlar da sizinle o ilişkiyi kurmayacaktır ya da kurmak istemeyeceklerdir. Benim marka mutfağındaki felsefem aslında bu noktada şöyle, yani marka stratejisi, bütçe kısıtlaması ne olursa olsun hikayenin dürüstlüğünden ve özgünlüğünden taviz vermemelidir yönünde. Bu konuda tabii daha fazla şey söyleyebilirim ya, bölümün sonunda aslında genel bir değerlendirme yapacağım ama yazıyla devam edelim. Yapay zeka kullanımının kumarı diye devam etmiş yazı. Yazar, yapay zeka reklamlarının bahis siteleri gibi yüksek riskli alanlarda da kullanıldığını gözlemlediğini belirtiyor. Bu tür reklamların gençleri veya iradesi zayıf kişileri tuzağa düşürmek için elektronik olarak oluşturulmuş çekici figürler kullanılarak oluşturulduğunu, aslında ya da bunlara odaklı olduğunu iddia ediyor. Yazar bir bet sitesine örnek vermiş ve o site gibi daha sorunlu markaların bunun yerine, yani yapay zeka yerine John Hamm veya Connor McDavid gibi güvenilir, gerçek yüzleri kullandığını ve bu oyuncuların sorumlu kumar mesajları verdiğini örnek gösteriyor. Yazar bu durumun markanın tanınırlığı ve güvenilirliği açısından kritik bir fark oluşturduğunu, ünlü bir yüzün güven duygusu oluşturduğunu ortaya koyduğunu da belirtiyor. Yapay zeka reklamı sadece işte 12 dolarlık bir panda oyuncağı için değil, aynı zamanda bir insanın finansal geleceğini tehlikeye atabilecek kadar yüksek riskli alanlarda kullanılıyor. Ben bu tür reklamlara etik açıdan boş reklamlar diyorum diyebiliriz. Ya da yani böyle yaklaşabiliriz. Bir markanın güvenilirliğini bir makineye emanet etmesi, bence uzun vadede sürdürülebilir bir şey mi? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Müşteriler bir şirketin karakterini, kime para ödediğinden ve hikayesini kimin anlattığından aslında yola çıkarak değerlendiriyor. Ha bu demek değil ki kullanmasın. Demek değil ki yapay zeka ile bir şey yapmasın. Hayır, tabii ki yapsınlar. Ancak ajansları, üreticileri teknik olarak bu konuya bir şekilde emek harcayan ya da bu konu üzerinden bir şekilde iş üreten insanlarla yine devam etmeleri, bu konunun uzmanlarıyla devam etmeleri, bunun yanında yapay zeka ile bir şeyler üretmeleri gerekiyor. Yazı gerçek kalite için gerçek emek diye devam etmiş. Hayward, ünlü sanatçı Taylor Swift'in bile tanıtım için kestirme yollara başvurabileceğine dair iddiaların olduğunu belirterek, büyük markaların da bu kuralı çiğneyebileceğini göstermiş. Yazar, 20 bin dolarlık bir saat markası örneği vererek, bu kadar para harcayacaksam o modellerin insan olduğundan ve markanın kalitesine sahip çıktığından emin olmak isterim diyor. Yazar bir şirketin yapay zeka kullanarak reklam vermesinin tüketicinin zekasını aslında bir yandan da hakaret olduğunu, markanın açgözlü olduğunu gösterdiğini ve eğitimli sanatçıların işini çaldığını savunuyor. Reklamın ürünün kendisi kadar zekice ve kaliteli olması gerektiğini de vurgulamış. Şöyle bir durum var. Lüks markalar, premium aslında diyebileceğimiz markalar, onlar özel bir deneyim satar. Temelde aslında lüksün karşılığı o özel deneyimdir ya da özel olan şeydir. Bu deneyimin bir parçası da reklamın kalitesi belki de. Eğer bir marka en ufak bir çaba gerektiren bir reklamı bile bir yapay zeka yaptırıyorsa, bu müşteriye bizim için o kadar da değerli değilsin mesajı verebilir. Tabi bu da marka mutfağındaki temel ilkelerimizden birine aykırı. Marka ne pahasına olursa olsun ürettiği her şeyde mükemmelliyeti hedeflemelidir. Yani bunu şöyle açıklayayım. Her şey tabii ki mükemmel olmaz. Ama ne vaat ediyorsanız onun paralelinde devam etmelisiniz. Yani siz en ucuz vaadiyle ortaya çıktığınız bir süreçte tabii ki işleriniz, tanıtım süreçleriniz, kullandığınız malzeme en ucuza doğru gidebilir. Doğal olarak yapay zeka ile ilişkilendirilebilir. Örneğin bazı ucuzluk marketlerin, yani indirim marketlerin raflarına, iç yapısına, dükkanın, yani o mağazanın daha doğrusu içindeki birçok detaya ve içerideki çalışan sayısına kadar her şeyini ucuzluk odağında ortaya koyduğu bir senaryoyu düşünelim ki böyle oluyor zaten. Bunun karşısında şuraya bir bakalım. İşte özellikle bu premium markalar ya da özel deneyim satan lüks markalar. Onların mağazalarına baktığımızda orada iç mimari anlamda, kullanılan malzemeler anlamında, dekoratif ürünler anlamında her şeyin özel olması sizin markanızın, mağazanızın ve aslında ürünlerinizin özelliklerini daha da premium noktaya çekecektir ya da daha aşağıya doğru çekecektir. Bu bağlamda bunu düşündüğümüzde premium bir marka ya da özel lüks bir markanın yapay zekaya sadece ucuz olduğu için ya da daha ucuza mal edebildiği için başvurması veya gerçek modellerden bir şekilde uzak durup daha ucuz model yapılanmalarına, yani işte bu yapay zekayla ya da Photoshop'la bir şeylerle bir yöntem izlemesi müşteri için iyi izlenim oluşturmayacaktır. Bunu da iyi planlamak gerekiyor. Yani mükemmelliyet noktası aslında böyle. Vaadinizle markanızın davranışının uyum göstermesi gerekiyor. Neyse, böylece yapay zeka reklamları kullandığınızda ne düşünüyorum başlıklı bu keskin bölümünün sonuna geldik. Benim için bu yazı sadece bir reklam eleştirisi değil aslında. Aynı zamanda marka etiğinin en temel sınavı da diyebiliriz. Bu yazıda yapay zeka reklamlarını fark ettiğimizde neden anında bir güvensizlik oluştuğunu da konuştuk. Bunun nedeninin aslında beynimizin o anlık hesaplamayı yapmasıdır. Bu marka hikayesini anlatmak için zahmete girmemiş ve bana da özen göstermemiş, değer vermemiş diyebilir beynimiz. İşte yapay zeka reklamlarının oluşturduğu asıl hasar, yani asıl etki bu. Güvenin değersizleştirilmesi. Yine belirtmiştim zaten 73. bölümde Jan Kavel ile konuştuğumuz yapay samimiyet krizi şimdi yapay dürüstlük krizine dönüşüyor. Bu yüzden de aslında markaların dikkatli olması gerekiyor. Geçenlerde bir öğrencim hatta şeyden bahsetti. Yani bu yapay zeka reklamlar artık o kadar irite eder hale geldi ki, yani gördüğümde çok rahatsız oluyorum gibi bir cümle ya da bunlar sonu nereye gidecek? Bundan sonra da hep mi böyle devam edecek gibi sorular sormaya başlamıştı. Doğal olarak birçok kişi için de böyle olacak. Bir yerden sonra o reklamlar çok klişeleşmiş, standart bir şeye dönüşmüş, özensiz işlere doğru gidecek. Pazarlama sonuçta sadece maliyetleri kısmakla ilgili değil. Bunu da unutmamak gerekiyor. İtibar inşa etmek, temelde aslında marka aidiyeti, güveni, en önemli unsurlar bunlar. Bir marka ürününü en iyi şekilde üretmek için yıllarca çabalıyor ama o ürünü piyasaya sürerken en ucuz, en ruhsuz yolu seçerse bu o ürünün kalitesini de sorgulatıyor. Tüketici zekasını hafife almak, kısa vadede biraz para kazandırsa da uzun vadede markanın ruhunu da öldürüyor. Yani bununla ilgili çok fazla aslında deneyimim var diyebilirim. Yani yapay zeka olarak değil de bu yaklaşımla ilgili. Milyar liralık, hatta belki milyonlarca dolarlık, milyara gelecek belki de yatırımların sadece tasarım ajansı ile ilgili maliyetlerden tasarruf edebilmek için matbaadaki grafik uygulayıcı kişiye tasarım yaptırıp tasarımları hiçbir şekilde aslında marka stratejisi ya da markanın sistematiği, düzeni, planı ya da yolu bunlarla hiçbir şekilde alt metinler falan bunlarla hiçbir şekilde ilgisi olmadan sadece bize bir işte bir katalog yap, ondan sonra şu fotoğraflardan da 3-5 tane bir yerlere serpiştir, bas geç şeklinde yaklaşımıyla yapılmış olması ve bunun dediğim gibi Ankara'da mesela en lüks, Ankara'nın en lüks diyebileceğimiz otelinde böyle bir durumun olduğu mesela belirli dönemler olmuştu. Bunlar işte yani küçük hesaplar bence büyük yatırımların içerisinde oyuklar oluşturuyor ve bunlar da zamanla o küçük böyle oyuk gibi zamanla daha da büyüye sıkıntı verecek noktaya doğru geliyor diyebilirim. Dediğim gibi bunun bir sürü farklı versiyonunu düşünebiliriz. Sadece yapay zeka dönemiyle ilgili değil bu konu. Sadece aslında markaların ucuza ve birazcık da aslında kolaya kaçabilecekleri bir yol bulmuş olmalarının etkisi bazı şeyler. Ha tekrar ediyorum. Tabii ki bunlarla çok absürt, farklı, sıra dışı, eğlenceli ve biraz da yenilikçi şeyler yapmak önemli ve bunlardan da geri kalmamak lazım. Ama bütün stratejiyi yapay zeka ile üretilmiş olan işlere bağlamak o biraz problemli. Sonuç olarak da yani son söz olarak da şunu söyleyeyim. Markalar ve girişimciler olarak önümüzde aslında iki yol var. Birincisi yapay zekayı bir hız hilesi olarak kullanıp maliyetleri kısıp kısa vadeli kar maksimizasyonu sağlamak ve böyle bir yol izlemek ve basitleşmek belki de böylece. Ama ikincisi ise yapay zekayı sanatçılarımızın, yazarlarımızın ve stratejistlerimizin zekasını arttıracak bir araç olarak kullanmak. Bizi ve müşterilerimizi insan yapan o karmaşık duygusal bağı da bu sayede aslında korumak. Unutmayın, ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir algoritma bir insanın ruhunu, empati yeteneğini ve aslında üretkenlik sancısını taklit edemiyor şu an için. Ha ileride bununla ilgili farklı gelişmeler olabilir, başka şeyler olabilir, bilmiyorum. Ama şu an için baktığımızda bunlar şu an bütün her şeyimizi teslim edecek kadar insansı durumda değiller. Ve gerçek zenginlik temiz ellerle kazanılıyor. Gerçek markalaşma da dürüstlükle başlıyor aslında. O yüzden markanın dürüst olması, markanın açık olması ve markanın vaat ettiği şeyle yaptığının birbiriyle uyumlu olması çok önemli geliyor bana. Yapay zeka ile bir şeyler üretmeyin ve bir şekilde yapay zekayı kullanmayından ziyade sanatçılarınızın ve hizmet aldığınız yerlerin kendi ekibinizin üretkenliğini arttırıcı bir araç olarak yani üretkenlik arttırıcı bir araç olarak bunları görmek ve bununla beraber bir iş arkadaşı olarak belki de görmek önemli ama birilerinin yerine olarak en azından pazarlama alanında görmek şu an için pek de mantıklı değil diyebiliriz belki de. Neyse, trenimiz Eskişehir'e doğru ilerlerken bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla ve yepyeni bir yazıyla karşınızda olacağım ve o zamana kadar kendinize dikkat edin ve insanlığı önceliklendirmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.